Ayrım 11, sayfa 167, bölüm 23. Karanlıkta kafamda bir şişlikle uyandım. Kalbim fazlasıyla hızlı atıyordu. Ne yaptığımı tam anlamadan ışığı açtım. Koltukta olduğumu fark ettim. Yatağa gitmeyi, yatakta yalnız olacağımı bildiğim için sürekli ertelediğimden iş giysilerimle uyuyakalmışım. Bir şey beni uyandırmıştı. Duyduğum bir şey, kapı sesi, yoksa kapı açılıp kapanmış mıydı? Tek bildiğim yalnız olmadığımdı. Evinizde başka biri olduğunu anlarsınız. Havada hissedersiniz. Aydan olmalıydı. Geri dönmüştü. Ve heyecanlanmış da olsam biraz da korkmuştum. Göz ucuyla cama doğru baktım. Hareket eden bir şey gördüm. Bir gölge. Kafamı çevirdim ama hiçbir şey yoktu. Kalktım. Odada ya da mutfakta kimse yoktu. Geriye bir tek yatak odası kalmıştı. Kapıyı açarken terliyordum. Işığı açmak için düğmeyi ararken bir elin elime dokunacağı düşüncesiyle uyuşmuştum sanki. Dolabın oradaki gölge de ne? Işığı açınca anladım ki kitaplığımızdan başka bir şey değildi. Nefes alışverişimin sesini duyarak yatak odasının ışığını kapattım. Yatak örtüsünü bir anlık bir heyecanla açtım. Hayır, orada da kimse yoktu. Öyleyse beni ne uyandırmıştı? Oda aydanın kokusuyla doluydu. Panik duygusu geri döndü ve gözlerim etrafı aramaya başladı. Ama ne için? Bana bakan başka birini görürüm diye aynaya bakmaya korkuyordum. Ancak o zaman tıraş çantasının tıka basa dolu olan dolaptan düşmüş olduğunu fark ettim. Dipteki losyon şişelerinden biri de kırılmıştı. Aydan'ın değil, losyonunun kokusunu alıyordum. İyi hoşça, çanta nasıl düşmüştü? Apartman eski olduğundan bir tarafta kapı çarptığında bazen komşunun kapısı bile olsa bütün duvarların sallanmasına neden olabiliyordu. Büyük ihtimalle dolabın tıka basa dolu olması da işi kolaylaştırmıştı. Bunda bir gizem yoktu. Cam kırıklarını toplamak için süpürge almaya gittiğimde başka bir kokuyu fark ettim. Pudralı ve tatlı bir koku. Sinirli bir biçimde havayı kokladım. Kokuyu tanımam uzun sürmedi. Önce emin olamadım. Sonra zambak kokuyordu. Nefret ettiğim, bana ölüm gibi ağır gelen bir koku. Korku içinde çevreye bakındım. Nereden geliyordu? Dairemde taze çiçek yoktu ama koku gerçekti. Hayal görmüyordum. Cam kırıklarını attıktan sonra uyumaya korktuğumu fark edince televizyonu açtım. Kablolu TV'deki bütün saçma sapan programları göz attıktan sonra sevdiğim dizilerden birinin görmediğim bir bölümünün oynadığını keşfettim. Bir süre sonra uyumaya başlasam da rüyamda uyanık olduğumu ve Aydan'ın kapıyı açıp içeri girdiğini hayal ettim. Aydan, geldin. Geleceğini biliyordum. Uzun süre kalamayacağım sevgilim. Ama sana söylemem gereken önemli bir şey var. Biliyorum. Söyle, kaldırabilirim. Kirayı öde. Oldukça gecikti. Bu mu? Bu. Ama düşünmüştüm ki. Kira uyarısı dolapta diğer mektuplarla birlikte. Üzgünüm. Hiçbirini açma istemediğini biliyorum. Ama mektubu bulmalısın. Evimizi kaybetme bebeğim. Bölüm 24. Ana, neredesin? Rachel'dı. İşte. Cuma günü 8:10 geçe mi? Bu senin ilk haftan. Bu kadar ağır çalışmamalısın. Biliyorum ama yapılacak o kadar iş var ve ben o kadar yavaşım ki. Önceki gecenin yarısını uyumak yerine televizyon izleyerek geçirmiş olmak da yardımcı olmuyordu. Bütün gün yorgun haldeydim. Yorgun ve yavaş. Lorin üstüme geliyordu. Franklin saçımı kestirmem için peşimde dolaşıyordu. Earth Source kızları benim bir alkolik olduğum yönünde dedikodular yayıyorlardı. Onlardan biri Ko, Arun, aptalca ismi olan bir tanesi sabah ofisime gelip öğlen için beni bir toplantıya AA, adsız alkolikler, toplantısına çağırdı. MacArthur çalışanlarından bazıları bu toplantılara düzenli olarak katılıyordu. Teşekkürler dedim, çok iyisin. Adını söylemek istemedim ama ne olduğuna emin değildim. Ben de bütün isimleri benzeyen o sesiyle dolu bir şeyler mırıldandım. Ben bir alkolik değilim. Hala inkar mı ediyorsun? Kafasını üzgün üzgün salladı. Yaşamak için savaş ana, yaşamak için savaş. Tamam diye yanıtladım çünkü böylesi en kolayıydı. Eğer yürümesini istersen yürür, öyleyse yürütmelisin. Sen buna değersin. Eğer içmek istiyorsan bu senin meselen ama eğer bırakmak istiyorsan sana yardım edebiliriz. Teşekkürler, çok sevimlisiniz. Lütfen Lorin gelmeden önce defol git başımdan. Rachel gerçek erkeklerden bazılarının Scrabble oynamaya geleceklerini söyledi. İnsanları görmeye başlamam için uygun bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yapabilecek misin?
Yapabilir miyim?
Yalnız olmak istemiyordum. Başka birileriyle olmak da istemiyordum. Şu ikileme bakın. Yanıt basitti. Ben Aydan'la olmak istiyordum. Hayatım boyunca New York'a döndüğüm 4 gün boyunca aldığım kadar dışarı çıkma teklifi almamışımdır. Herkes harika davranıyordu ama henüz Jackie ve Rachel ve de sürekli onunla dolaşan Luke dışında kimseyi görmeye dayanabileceğimi zannetmiyordum. Görmem gereken çok insan vardı. Leon ve Dana, Ernesto, eşcinsel komşumuz, Aydan'ın annesi, zamanla belki. Bilgisayarımı kapatıp taksi çağırdım. Taksiye binmek artık o kadar zor gelmiyordu. Yolda Jackie'yi arayıp Rachel'e çağırdım. Gerçek erkeklerle Scrabble oynamak, kendimi ateşe veririm daha iyi ama sorduğun için teşekkürler. Luke dışında Jack'in hiçbir genç erkeğe tahammülü yoktu. Kapıda beni Luke karşıladı. Serseri görünüşlü saçları her ne kadar Rachel'a tanıştığı zamana göre kısaysa da hala aynı beden kot giyiyordu. Gözlerim istemeden kalçalarına kaydı. Birçok kadın gibi ben de Luke'a bakmadan yapamıyordum. Bir bakımı herkesin beni bırakıp yüzümdeki yaraya bakmaya başlaması gibiydi. İçeri gel dedi yara izimi. Rachel duş alıyor. Harika dedim kalçasına. Rachel ve Luke'un evi kira kontrollü dairelerden biridir. New York standartlarına göre inanılmaz büyüktür. Oturma odasının ortasına durduğunuzda duvarlara dokunamazsınız. Uzun zamandır orada yaşıyorlardı. Neredeyse 5 yıldır. Rahattı. Anlamlı eşyalarla doluydu. Örtüler, işlemeler, Rachel'ın yardım ettiği bağımlılar tarafından hediye edilen yüzlerce eşya, Luke'un ona bağımlılığından kurtulduğu ilk yılın sonunda verdiği deniz kabukları. Buna benzer şeyler. Lambalar hafif kısılmıştı. Havada sehpanın üzerindeki vazodan gelen bir çiçek kokusu vardı. Bira, şarap, su diye sordu Luke. Su. Boğazım kurumuştu. İçmeye başlarsam asla bırakamazmışım gibi geliyordu. İçeriden bir ses geldi. Joey olmalı dedi Luke. Joey onun en yakın arkadaşıydı. Onu yanında rahat edebilecek misin? Yüzüne baktım. Önemli değil. Birkaç saniye sonra Joey kapıyı arkasından kapatıp içeri girdi. Düz arkalı bir iskemle çekti. Çevirip son derece sık bir eda ile oturdu. Hey ana, olay için üzgünüm. Bilirsin, zor olmalı. En azından nezaketiyle beni boğmamıştı. Kekelemek bana uyardı. Yara izime uzun uzun baktı. Ardından bir eline sigara paketini alıp diğer eliyle arkasına vurarak bir sigara çıkartıp ağzına götürdü. Tam yakmak üzereyken Rachel'ın sesi duyuldu. Joey, derhal bırak onu. Şaşırmış olarak bir an durdu. Sonra yine de kibriti çaktı. Onun evde olduğunu bilmiyordum. Evdeyim Joey, şimdi hemen söndür onu. Kahretsin, dedi kibriti söndürdü. Sigarayı pakete geri koydu. Canı sıkılmıştı. Aslında bu can sıkıntısının Rachel'ın onun sigara içmesine izin vermemesiyle ilgisi yoktu. O her zaman böyleydi. Genel ruh hali hayattan mutlu olmamak üzerine kuruluydu. Birçok insan onunla tanıştıkları zaman canının neye sıkkın olduğunu bilmek isterlerdi. Arada bir hareketli ve neşeli olduğu da olurdu. Örneğin yeni saç modeliniz yüzünden herkes sizinle alay ederken moralinizi düzeltmeyebilirdi. Ama sadece bazen. Bazen de sadece susardı. İnsanlar bir şey söylemesini, hareket etmesini beklerlerdi. Oysa öylece dururdu. Bu soğuk tavrı nedeniyle kadınlar onu çekici bulurlardı. Bunu Joey'nin John Bon Jovi'ye benzediğini fark ettin mi deyişlerinden anlardım. Bildiğim kadarıyla hiçbir zaman uzun soluklu bir ilişkisi olmamıştı. Ama aralarında bir akrabamın, Helen, de olduğu binlerce kadınla yatmış olduğunu tahmin ediyordum. Helen onun fena olmadığı yorumunu yapmıştı ki Helen'den gelince bu iltifat sayılırdı. Birkaç dakika sonra gitar şampiyonları Gaz ve Şeyk geldiler. Yara izime bakmamak için ellerinden geleni yaptılarsa da sonunda çözümü benimle konuşurken gözlerini kafamın üzerinde bir noktaya odaklamakta buldular. Niyetleri kötü değildi. Yüzüme bakmaktan kaçınarak bana sarıldılar. Buna katlandım çünkü yapılması gerekiyordu. Artık döndüğüme göre er ya da geç eski tanıdıklarımla karşılaşacaktım ve ilk karşılaşma bundan çok farklı olmayacaktı. Biliyor musun ana, sana kendi göz saç köpüğü için teşekkür edememiştim, dedi Şeyk. İnanılmaz bir şey. İşe yarıyor, değil mi? Ona köpüğü birkaç ay önce vermiştim. O sıralar saçıyla kafayı bozmuştu. Sprey de öyle. Her ikisi de harika. Ciddi söylüyorum.
Beğenmene sevindim. Fazlasına ihtiyacın olunca haber ver.
Harika olur. Rachel banyodan çıkıp aramıza katıldı. Geçerken Joey'ye gülümsediyse de o bu gülümsemeye ters ters bakarak yanıt verdi. Erkekler kısa sürede kendini biraya ve scrub'la kaptırdılar. Rachel ve ben de kanepeye yığıldık. Sağlam elime çok rahatlatıcı bir el masajı yaptıysa da yeterli değildi. Kapı yeniden çaldığında kaçmak için bahane aramaya başlamıştım bile. Şansa gelen Jackie'ydi. Altın kaplama dişlerini normale döndürmüştü. Birileri ona Louis Vuitton marka bir şeyler vermişti ve almaya gitmesi gerekiyordu. Kısaca sevinçten havalardaydı. Gerçek erkeklere merhaba dedikten sonra masaya oturdu. Uzun kalamayacağım. Vuitton'un mağazası yakında olduğu için geçerken uğrayayım dedim. Gurur duyduk diye lafa girdi Joey. Kibrit çöpleriyle oynarken. Jackie gözlerini çevirdi. Joey bir odadan ayrıldığı zaman ortalık aydınlanıyor. Sonra bize döndü. Neden her zaman bu kadar korkunç?
Kendinden fazla hoşlanmıyor dedi Rachel.
Onu suçlayamazsın dedi Jackie. Ama bu hoşnutsuzluğu dışarı yöneltiyor diye devam etti Rachel. Anlamıyorum. Neden normal olamıyor? Neyse boş ver gitsin. Ben çıkıyorum. Geldiğim için üzgünüm.
Herkese vedalaştı. Joey dışında herkese iyi geceler.
O gidince herkes yeniden oyuna konsantre oldu. Ruhuma bir panik dalgası kapladı. Daha fazla bu insanlarla birlikte olmak istemiyordum.
Sanırım ben de gideceğim dedim sesimdeki panik havasını azaltmaya çalışarak.
Luke ve Rachel bana şaşırarak baktılar.
Aşağı gelip sana bir taksi çağırayım dedi Rachel.
Elbisen dışarı çıkmaya uygun değil ben giderim diye müdahale etti Luke.
Eğer eminsen,
evet eminim. Yarın ne yapacaksın diye sordu Rachel.
Öğleden sonra Jackie ile alışverişe gideceğiz. Kelimeler ağzımda yuvarlanıyordu.
Akşam sinemaya gitmek ister misiniz?
Evet dedi Luke kendini kaptırmış halde. Kuzey Kuzeybatı filminin dijital hale getirilmiş bir versiyonu oynuyormuş Angelika sinemasında.
Harika, tamam dedim. Nefesim tıkanmaya başlamıştı.
Yarın görüşürüz.
İyi geceler.
İyi geceler.
En nihayetinde kapıdan çıkabilmiştim. Yani özgürdüm. Kalp atışlarım yavaşladı. Nefes alışverişim normale döndü. Sokağın kenarında durup panik duygusunun geçmesini bekledim. O sırada halimin vehametini iyice kavradım. Kardeşimle bile olamıyorsam durumum sandığımdan çok daha ciddi demekti. Üstelik şimdi boş daireme dönmek zorundaydım. Ne saçmalık, ne başkalarıyla olabilmek ne de yalnız kalabilmek. Bir anda perspektifim kaydı ve kendimi dünyanın dışında, çevreyi izler halde buldum. Milyonlarca insanın yaşamını izleyebiliyordum. Ardından evrendeki yerini kaybetmiş kendime baktım. İçime kapanmıştım ve artık bana ait bir yer yoktu insanlar arasında. Bir insanın başına gelebileceğine inanamayacağım kadar kaybolmuştum. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Bir süre sonra kendime geldim. Gerçek dünyaya döndüm demek daha doğru. Ne yapmam gerekiyordu? Yürümeye başladım. Yolu olabildiğince uzatmaya çalıştıysam da sonunda apartmanıma ulaştım. Zaten gidecek başka bir yerim yoktu. Merdivenlerin başında çantamda anahtarlarımı ararken birinin bana seslendiğini duydum.
Tatlım bir dakika bekle.
Kırmızı bir giysi içerisinde sokağın başından apartmana doğru yürüyen üst kat komşum Ornette Soy'du seslenen. Kahretsin, beni yakaladı. Seni arayıp duruyorum. En azından 8 trilyon mesaj bırakmışımdır. Suçlayıcı bir ses tonu kullandığı için onu suçlayamazdım.
Biliyorum Ernesto, üzgünüm. Kendime biraz garip.
Aman tanrım, yüzüne bak. Tatlım, bu gerçekten kötü. Kokain çekmeye çalışan biri gibi burnunu yarı izime yaklaştırdı ardından bana sarıldı. Şansıma Ernesto o kadar bencildir ki dikkatinin benden uzaklaşıp kendine dönmesi uzun sürmedi. Sadece birkaç dakikalığına geri dönüyorum ve sonra gene dışarı çıkacağım. Bir an durdu. Ateşli erkekler, onlarla dolu bir partiye davetliyim. İstersen üstümü değiştirene kadar benimle eve gel.
Tamam.
Ornesto'nun Tayland usulü dekor edilmiş dairesinde altından Buda heykelinin karşısında duvara mutfak bıçağıyla iliştirilmiş bir fotoğraf vardı. Bıçak fotoğraftaki adamın gülümseyen ağzına gelecek biçimde saplanmıştı. Ornesto baktığımı fark etti.
Tanrım, her şeyi kaçırdın. Adı Bradley. Gerçekten bana aşık olduğunu zannetmiştim ama bana neler yaptığını inanamazsın. Ornesto'nun şansı erkeklerle hiç yaver gitmez. Ya onu aldatır, ya tavalarını çalar, ya da karılarına geri dönerler. Bu sefer ne olmuştu acaba? Beni dövdü. Dövdü mü? Gözümün morardığını görmüyor musun? Morluğu hafif bir gururla gösteriyordu. Aslında morluktan çok göz çevresindeki morumsuluk demeliyim. Son derece heyecanlı görünüyordu. Çok korkunç. İyi haberse bu olay sonucu şan dersleri almaya başlamış olmam. Terapistim yaratıcı bir uğraş bulmamı söyledi de. Şan öğretmenim yetenekli olduğumu söylüyor. Doğru nefes almayı benim kadar çabuk öğrenen kimseyi görmemiş. Çok güzel dedim. Ornesto kendini her zaman yeni tutkulara kaptırdığından çok ilgili görünmemin alemi yoktu. Büyük ihtimalle birkaç hafta içerisinde öğretmenine sinirlenir ve şarkı söylemekten tamamen vazgeçmiş olurdu. Çevreye bakındım. Bir şeyin kokusunu alıyordum. Derken masayı fark ettim. Koca bir buket çiçek. Zambaklar. Zambakların mı var? Dedim. Kendime iyi davranmaya çalışıyorum. O kadar insan bana kötü davranıyor ki güvenebileceğim tek kişi kendimim. Onları ne zaman aldın? Düşündü. Dün. Bir sorun mu var? Hayır. Ama dün gece kokusunu aldığımın Ornesto'nun zambakları olup olmadığını merak ediyordum. Koku pencereden bana kadar gelmiş olabilirdi. Dün böyle mi olmuştu? Yani olanların Aydan'la hiçbir ilgisi yok muydu?